26 Temmuz. Sevgili Lotte, ben her şeyi bulur getiririm. Yeter ki bunu benden iste. Hem çok çok iste, sık sık iste. Yalnız senden bir ricam var. Bana yazdığın mektubun mürekkebini kurutmak için üstüne kum serpme. Bugün mektubu dudaklarıma götürdüğümde kumlar dişlerimin arasında çatırdadı. 28 Temmuz. Daha önce birkaç kez daha onu bu kadar çok görmemeyi planlamıştım. Ama elden ne gelir? Bir gün bile bu isteğe karşı koyamıyorum. Her gün kendi kendime söz veriyorum. Yarın ona gitmeyeceğim. Fakat ertesi gün yine esaslı bir sebeple ve nasıl olduğunu anlayamadan kendimi onun yanında bulurum. Bazen de akşamdan bana "Yarın geleceksiniz değil mi?" der. Şimdi gel de gitme. Başka bir günde bana bir iş buyurur. Sonucunu kendim götürsem daha iyi olur diye düşünürüm. Ya da hava o gün çok güzeldir. Valheim'a giderim. Oraya varınca onunla aramda yarım saatlik yol kalır. Artık onun soluduğu havanın pek yakınındayımdır. Sonra bir bakarım onun yanındayım. Büyük annem Mıknatıslı Dağ'ın masalını anlatırdı. Bu dağa yaklaşanların demire ait nesi varsa birden sökülür, çiviler dağa doğru uçarmış. Zavallı gemiciler birbiri üstüne yığılan tahtaların arasında boğulup kalırmış. 30 Temmuz. Albert geldiğine göre bana da gitmek düşer. Dünyanın en iyi, en asil adamı da olsa, her yönden benden üstün olduğunu da bilsem, onu görmeye katlanamayacağım. Onun bu kadar üstün olmasına dayanamam. Üstelik bir de ona sahip. Sözün kısası Wilhelm, beklenen nişanlı sonunda geldi. Sevilmesi gereken namuslu ve iyi bir adam. Geldiği zaman iyi ki orada değildim. Biliyorum ve eminim içim parçalanırdı. Öyle iyi biri ki Lotte'yi geldiğinden beri bir kerecik bile yanımda öpmedi. Dilerim Tanrı bir dediğini iki etmesin. Hiç olmazsa bu kıza gösterdiği saygı için onu sevmem gerek. Benden hoşlanıyor. Ama sanıyorum ki bu onun içinden gelmekten çok Lotte'nin işi. Çünkü kadınlar bu konuda daha ustadırlar ve hakları da vardır. Pek seyrek olmakla beraber iki aşığı birbiriyle iyi geçindirebilirlerse bu onların daima yararınadır. Bunun dışında Albert'e saygı duymamak da elden gelmez. Onun ağırbaşlılığı benim ateşli ve huzursuz karakterimin tam zıttı. Pek duygusal bir insan olduğu için Lotte'nin değerini biliyor. Neşesiz haline de çok seyrek rastlanıyor. Biliyorsun, insanların kusurları arasında en çok tepemi arttıran budur. Albert bana çok değer veriyor. Lotte'ye bağlılığım, onun bütün davranışlarına karşı duyduğum memnuniyet Albert'in koltuklarını kabartıyor. Bu yüzden onu daha çok seviyor. Ufak tefek kıskançlıklarla ara sıra onu üzüyor mu bilemem. Onun yerinde ben olsaydım bu şeytanın elinden kolay kolay kurtulamazdım. Albert nasıl biri olursa olsun şimdiye kadar Lotte'nin yanında duyduğum mutluluk artık bitmiş demektir. Buna delilik mi diyeyim yoksa şaşkınlık mı? İsim koymaya ne gerek var? İş meydanda işte. Şimdi olup bitenlerin böyle olacağını Albert gelmeden önce de biliyordum. Onun üzerinde hiçbir hak ileri süremeyeceğimi de biliyordum. Bu olamazdı da. Bunun için elimden geldiği kadar onun güzelliğinden kendime pay çıkarmamaya çalışıyordum. Şimdi de gerçekten o görünmeyen biri ortaya çıkıp da kızı elimden alınca bu şaşkın adam afallayıp kalıyor. Çok öfkeliyim. Öfkeden dişlerim gıcırdıyor. Ama bu halime de gülüyorum. Madem kaderin buymuş, katlanmalısın diyenlere daha çok fazlasıyla gülüyorum. Bu beş para etmeyen adamlar gözüme görünmesin. Ormanlarda koşup duruyorum. Lotte'nin yanına dönüp de küçük bahçede kameriyenin altında Albert'i onunla baş başa bulunca daha öteye gitmeyeceğimi anlıyorum. Bu beni çıldırtıyor. Şaşkına dönüyorum. Ne yaptığımı bilmiyorum. Lotte bugün bana "Tanrı adına sizden rica ediyorum," dedi. "Bir daha dün akşamki gibi yapmayın. Çok neşelenince korkunç oluyorsunuz." Laf aramızda Albert'in işi çıksa da bir yana gitse diye dört gözle bekliyorum. Hemen oraya damlarım. Onu yalnız bulmaktan başka bir şey istemem. 8 Ağustos. Sevgili Wilhelm, kadere razı gelmek gerektiğini söyleyenleri kötülerken seni kastetmediğime inan. Senin bu düşüncede olabileceğini gerçekten düşünmedim. Aslında haklısın da. Yalnız bir nokta var dostum. Dünyada her iş şöyle olsun, böyle olsun demekle bitmiyor. Atmaca burunla yassı burun arasında ne kadar ayrılık varsa, duygu ve davranışlar da o kadar farklı. Öne sürdüğün delili kabul etmekle beraber beni çemberin içine almak istediğin mantık oyunundan sıyrılma çabamı da hoş karşılarsın umarım. Diyorsun ki Lotte'yi elde edeceğini ya umuyorsun ya da imkansız olduğunu düşünüyorsun. Umuyorsan bunu gerçekleştirmeye, istediğini elde etmeye çalış. İmkansız olduğunu düşünüyorsan da kendini toparla. Seni yiyip bitirecek olan bu kara sevdadan kurtulmaya bak. Ah dostum, söylemesi ne kadar da kolay. Karşısında onu içten içe kemiren bir hastalığın durmadan ölüme yaklaştırdığı bir hasta var. Kalbine bir hançer saplayıp bu acıdan kurtuluvermesini o hastadan isteyebilir misin? Onu kemiren bu hastalık ondan kendini kurtaracak hal bakıyor mu? Bu söylediklerime karşı belki de şöyle diyeceksin bana. Korku ve kaygı içinde hayatını tehlikede gören bir kimse kolunun birini fedaya razı olmaz mı? Bunu bir takım benzetişlerle tartışmayalım. Yeter. Evet Wilhelm, bazen öyle ateşli, öyle başıboş bir cesaretim oluyor ki nereye gittiğimi bilsem de hiç durmayacağım. Akşamüstü. Çoktandır ihmal ettiğim hatıra defterim bugün yine elime geçti. Bu yolda bilerek adım adım nasıl yürüdüğüme şaştım. Daima durumumu iyice görmüştüm. Ama yine de bir çocuk gibi davranmışım. Bir günde böyle görebiliyorum. Ama hiçbir kurtuluş belirtisi yok. 10 Ağustos. Bir deli olsaydım eğer dünyanın en rahat, en mutlu adamı olurdum şüphesiz. Bir insanı mutlu etmek için içinde bulunduğum elverişli şartlar kolay kolay bir araya gelmez. İnsan kendi mutluluğunu kendi yaratır mı sözü ne kadar doğru. O sevimli ailenin bir üyesi olmak, yaşlı tarafından bir oğul gibi, çocuklar tarafından bir baba gibi sevilmek, Lotte tarafından sevilmek, sonra iyi kalpli Albert, hiçbir aksiliğiyle mutluluğumuzu bozamaz. Bana daima samimi bir dostluk gösterir. Lotte'den sonra dünyada en çok sevdiği insan benim. Birlikte gezerken Lotte'den nasıl söz ettiğini bir duymalısın Wilhelm. Dünyada aramızdaki ilişkiden daha gülünç bir şey yoktur. Ama yine de bu sık sık benim gözlerimi yaşartır. Bana Lotte'nin annesinden söz açınca ölüm döşeğindeyken evi ve çocukları Lotte'ye teslim edip Lotte'yi de kendisine nasıl emanet ettiğini, Lotte'nin o andan itibaren nasıl bambaşka bir insan olduğunu, ciddiyeti ve evin idaresindeki titizliğiyle nasıl gerçek bir anne haline geldiğini, işten güçten bir an bile başını kaldıramadığı halde yine de neşesini ve canlılığını kaybetmediğini anlatır. O bunları anlatırken ben yanında yürür, yol boyunca çiçekler toplardım. Onları özene bezene bir buket haline getirdikten sonra akıp giden ırmağa atar, suyun üstünde hafifçe kayarak gidişini arkasından seyrederdim. Albert'in burada kalacağını ve saraydan dolgun maaşlı bir iş alacağını bilmem sana yazdım mı? Sarayda pek seviliyor o. İşindeki titizliği ve çalışkanlığı konusunda onun gibisini pek az gördüm. 12 Ağustos. Albert özel bir insan. Gerçekten eşi benzeri olmayan biri. Dün aramızda tuhaf bir olay cereyan etti. Vedalaşmak için yanına gitmiştim. Dağda bir at gezintisi yapmak istiyordum. Şimdi bu mektubumu da sana oradan yazıyorum. Odasında bir aşağı bir yukarı dolaşırken tabancaları gözüme ilişti. Yolculuğum için şu tabancalardan versene dedim. Doldurmak zahmetine katlanırsan vereyim dedi. Zaten ben bunları adet yerini bulsun diye tutuyorum. Bir tanesini aldım. O sözüne devam ediyordu. Kendi dikkatsizliğim yüzünden başıma kötü bir iş geldiğinden beri Böyle şeylerle hiç uğraşamıyorum. Acaba ne oldu diye meraklandım tabii. 3 ay kalmak üzere bir arkadaşımın çiftliğine gitmiştim diye anlatmaya başladı. Yanımda bir çift tabanca vardı. Tabancalar boştu ama ben umursamıyor, yine rahatça uyuyordum. Yağmurlu bir gündü. Hiçbir şey yapmadan otururken nasıl oldu bilmem, içime bir kurt düştü. Ya bir baskına uğrasak diye düşündüm. Tabancalarımız dolu olmalıydı. İnsanın içine kurt düşmeye görsün. Ondan sonrasını bilirsin. Tabancaları uşağıma verdim ve onları temizleyip doldurmasını söyledim. Uşak bu işi yaparken hizmetçi kızlarla şakalaşmaya, tabancalarla onları korkutmaya başlamış. Derken nasıl olmuşsa olmuş, tabanca ateş almış. Mermisi de içindeymiş. Bir kızın sağ elinin baş parmağına rastlamış ve parmağı parçalamış. Kızın epeyce derdini çektim. Üstelik de tedavi masraflarını ben ödedim. O günden beri hiçbir silahı dolu bırakmam. Görüyorsun ya, dikkatli olmak yetmiyormuş aziz dostum. Tehlike kendini önceden belli etmiyor. Bununla beraber artık biliyorsun ya, ben Albert'i çok severim. Ama bununla beraberlerinden hiç hoşlanmam. Her kuralın istisnasının bulunmadığı doğal değil midir? Bu iyi adamın da bir kusuru var. Adalete öylesine düşkündür ki sözünde aceleci, genel yargılı, şüpheli olduğunu fark edince konuşmasının çerçevesini daraltmaya başlar. Ötesini berisini öyle kırpar, değiştirir, ekler ki sonunda başlanılan konu kaybolup gider. Bu sefer de konunun pek derinlerine daldı. En sonunda onu hiç dinleyemez oldum. Kendi hayallerime daldım. Birdenbire tabancanın ağzını sağ gözümün üstünden alnıma dayadım. Albert tabancayı elimden alarak "Ama ne yapıyorsun?" dedi. "Dolu değil," dedim. Telaşla "Olsun, ne olur ne olmaz," diye karşılık verdi. Bir insanın kendini vuracak kadar deli olacağını düşünemiyorum. Bunu düşünmek bile tüylerimi ürpertiyor. "Siz insanlar," diye haykırdım. Herhangi bir şeyden söz ederken bu yanlıştır, bu doğrudur, bu iyidir, bu kötüdür diye kestirip atmadan yapamazsınız bir türlü. Bu ne demektir? Herhangi bir olayın asıl nedenlerini araştırdınız mı hiç? Bu olayı doğuran, önüne geçilmez hale koyan sebepleri arayıp buldunuz mu? Eğer bunu yapsaydınız, hükümlerinizde bu kadar aceleci olmazdınız. Ama kabul edersin ki, dedi Albert, sebebi her ne olursa olsun, bazı işler suç olmaktan kurtulamaz. Omuz silkip hak verdim ona. Ama dostum, bunda da istisnalar vardır. Hırsızlığın bir suç olduğu doğrudur. Ama kendini ve çoluk çocuğunu açlıktan kurtarmak için hırsızlık yapan bir insana acımalı mı, yoksa onu cezalandırmalı mı? Haklı bir öfkeye kapılıp vefasız karısı ile onu baştan çıkaran adamı boğazlayan bir kocaya ya da en çok hoşnutluk içinde olduğu bir anda aşkın karşı konulamaz zevklerine kapılıp kendini kaybeden bir kıza ilk taşı atacak bir insan çıkar mı? Kanunlarımız o taş yürekli bilgin taslakları böyle olaylar karşısında duygulanıp cezadan kaçınırlar, dedim. Albert, bu bambaşka bir durum, diye cevap verdi. İtirazlarına kapılan kişi düşünme gücünü kaybeder. Ona bir sarhoş, bir deli gözüyle bakılır. Gülümseyerek, ah bizim akıllı geçinenlerimiz, dedim. İhtiras, sarhoşluk, delilik, işinize nasıl gelirse öyle söylersiniz. Sizde bir duygusallık, bir vurdum duymazlık var ey ahlakçılar. Kimini sarhoş diye azarlarlar, kiminden deli diye yüz çevirir, hatta papazlar gibi daha da ileri giderek sizi de onlar gibi yaratmadığı için bir yobaz gibi Tanrı'ya şükredersiniz. Ben birkaç kere sarhoş oldum. Delilik derecesine yakın ihtiraslara kapıldım. Ama ikisinden de pişmanlık duymuyorum. Çünkü bu şekilde büyük ve imkansızmış gibi görünen işler başarmış bütün üstün insanlara neden sarhoş ve deli dendiğini anlamış oldum. Gündelik hayatımızda da kendi çabasıyla üstün ve beklenmeyen bir iş tutmuş olan her insanın arkasından sarhoş, deli diye çağrıldığını İşitmek çekilmez bir şey. Utanın ey akıllılar, utanın bilgiçler. İşte yine karakterinin garipliklerini gösteriyorsun dedi Albert. Her şeyde aşırı gidiyorsun. Hiç olmazsa şimdi söz konusu olan intiharı büyük işlerle karşılaştırmakta tamamen haksızsın. Oysa intihar zayıflıktan başka bir şey sayılmaz. Çünkü ölmek binbir sıkıntı dolu bir hayata göğüs germekten şüphesiz daha kolaydır. Sözünü kesmek istiyordum. Zira ben böyle samimi konuşurken beylik sözlerle karşıma dikilenlere dayanamam. Çileden çıkarım. Ama böylesi sözleri çok dinlediğim ve bu konuda çok kimselerle atıştığım için kendimi tuttum. Ona sertçe cevap verdim. Sen buna zayıflık mı diyorsun? Rica ederim. Herkesin söylediğine aldanma. Başındaki zorbaların boyunduruğu altında inleyen bir millet günün birinde kükreyip zincirlerini koparırsa sen buna zayıf millet diyebilir misin? Evinin saçaklarını alevlerin sardığını gören bir insan korkunun verdiği güçle başka zaman yerinden kıpırdatamadığı ağır yükleri kolaylıkla kaldırırsa gördüğü hakaretten öfkelenen bir adam 6 kişiye karşı koyar onları yenerse buna da zayıflık mı demek gerekir? Peki dostum, çabalama bir güçse, üstün bir gayret neden bunun aksi olsun? Albert yüzüme bakarak şöyle dedi. Kusura bakma ama verdiğin örneklerin konumuz ile hiç ilgisi yok. Olabilir dedim. Zaten benim düşünce tarzımı saçma bulanlar az değildir. Başkaları için değerli olan hayat yükünü sırtından atmaya karar veren bir insanın nelerden geçtiğini başka bir yoldan anlayıp anlamayacağımızı araştıralım. Çünkü bir şeyi anlamadan onun üzerinde konuşmak doğru olmaz. İnsan doğasının belli sınırları vardır diye devam ettim. Sevince, sıkıntıya, acıya bu sınırlar içinde katlanabilir ancak sınırı aştı mı perişan olur. Öyleyse buradaki sorun bir insanın zayıf veya güçlü olması değil, maddi veya manevi acılara dayanıp dayanamayacağıdır. Yaşamına son veren bir insana korkak demekle ateşler içinde yanıp kavrularak ölen bir kimsenin korkak olduğunu söylemek arasında bir fark göremiyorum. Hayır, hiç de öyle değil dedi Albert. Sandığın kadar da farklı değil diye cevapladım. İnsanın bütün gücünü emip bitiren, bir daha kendine gelemeyecek ve hiçbir değişimle yaşamayışını eski haline koyamayacak, kolunu kanadını kıran bir hastalığa öldürücü hastalık dediğimizi kabul ediyorsun değil mi? Öyleyse şimdi bunu manevi alana uygulayalım dostum. Ruhen kolu kanadı kırılmış bir insanı gözünün önüne getir. Her şey onun üzerinde nasıl bir iz bırakır, hayal edebiliyor musun? Düşünceler onda katılaşıp kalır. Sonunda tutulduğu kara sevda onun bütün düşünme gücünü alır, onu yok eder. Aklı başında, sağduyulu, soğukkanlı bir insanın o zavallının durumunu görmeyip ona öğüt vermesi tamamıyla boşunadır. Hastanın yanı başında duran sağlam bir insan kendi gücünden birazını bile onun damarlarını akıtabilir mi? Albert için bu fazlasıyla genelleştirilmiş bir konuşmaydı. Kısa zaman önce suda boğulan bir kızı ona hatırlattım ve hikayeyi yeniledim. Bu kızcağız bir evin dar çerçevesi içinde rutin işler yaparak yetişmiş, hoş ve genç bir kızdı. Pazar günleri uzun zamandır edindiği süslü elbiselerini giyerek arkadaşlarıyla birlikte şehrin çevresinde bir gezinti yapmak, bazen de bayram geldikçe dans etmek, bunların dışında da bir komşu kadınla türlü konular üzerinde birkaç saat tatlı tatlı dedikodu yapmaktan başka bir eğlencesi yoktu. Sonunda ateşli yaratılışında yeni yeni duygular uyanmaya başladı. Erkeklerin iltifatları bunları daha da çoğalttı. Eski zevkleri giderek tadını kaybetti. En sonunda bir adama rastladı. Karşı koymadığı belirsiz bir duygu ile ona bağlandı. Bütün ümitlerini ona bağladı. Çevresini iyice unuttu. Onun dışında hiçbir şey işitmez, görmez, duyamaz oldu. Yalnız onun için yanıp tutuşuyordu. Kararsız bir hiçliğin tatsız keyiflerine kapılmadan yalnızca bir amaca yönelmişti. Onun olmak, ona sonsuza kadar bağlanıp yokluğunu duyduğu bütün mutluluğu bulmak, özlediği sevinçlerin hepsini tatmak istiyordu. Ümitlerinin boşa gitmeyeceğini perçinleyen söz verişler, arzularını karşılayan Pervasız okşayışlar bütün benliğini sarıyordu. Kendinden geçiyor, ufuktaki sevinçlerinin hazzı için yaşıyordu. Büyük bir sabırsızlık içindeydi. Sonunda bütün isteklerine kavuşmak için kollarını açtı. Ama sevgilisi onu terk etmişti. Bütün duyguları uyuştu. Ne yapacağını bilmeksizin bir uçurumun önünde duruyordu. Çevresi kapkaranlıktı. Ne bir ümit, ne bir teselli, ne de bir çare vardı. Terk edilmişti. Kendisini yapayalnız hissediyordu. Önündeki uçsuz bucaksız dünyayı, kaybının yerini tutacak birçok zevkleri göremiyordu. Yalnızdı. Herkes onu terk etmişti. Gözü kararmıştı. İçindeki olağanüstü sıkıntının yükü altında acılarını yok etmek üzere ölümün kucağına atladı. Bak Albert, birçok insanın başından geçenlerin hikayesi bu. Söyle bakalım, hastalık sorunu da böyle değil mi? Tabiat karma karışık ve çelişen güçlerin labirentinden kurtulacak bir yol bulamıyor ve insan ölümün pençesine düşüyor sonunda. Bekleyip de işi oluruna bıraksaydı, ah deli kız, üzüntüsü yatışır, onu teselli edecek başka birisi çıkardı diyen gençlere yazıklar olsun. Bunu söylemekle deli ateşler içinde kıvranıp duruyor. Gücü kuvveti yerine gelip de kanlanıp canlanıncaya, kanının coşkunluğu yatışıncaya kadar bekleseydi hiçbir şeyi kalmaz, bugüne kadar yaşardı demek arasında ne fark var? Bu teşbihleri henüz kavrayamamış olan Albert bazı itirazlar öne sürdü ve bu arada şöyle dedi. Sen sadece basit bir kızdan söz ettin. Onun gibi kabuğuna çekilmemiş, görüş açısı daha geniş olan akıllı bir insanın nasıl temize çıkacağını anlayamıyorum. Dostum dedim. İnsan hep insandır. İhtiras kabarır. İnsanlık sınırları bir kimseyi zorlarsa akıl az olmuş, çok olmuş önemli değildir. Aksine başka bir kere bundan aniden sözümü kesip şapkamı aldım. Ah, içim öylesine doluydu ki birbirimizi anlamadan ayrıldık. Şu dünyada insanların birbirini anlaması ne kadar zor.